Ayrım 13.
Birkaç kez yerinden kalkarak beni susturmak istedi. Konuşmamın sonunda "Niçin çekilip gitmiyorsun?" diye bağırmama da hiç aldırış etmedi. Bunları söylerken ne kadar acı çektiğimi anlıyordu. Onun gibi zavallı, bitmiş, kendini benden kıyaslanamayacak ölçüde aşağı gören bir kızın bana öfkelenebilmesi, gücenebilmesi olacak şey miydi hiç? İçten gelen bir taşkınlıkla birden oturduğu iskemleden fırladı, bana atıldı. Fakat gene de çekindiği için kıpırdamaksızın ellerini bana doğru uzattı. Bu durumu görünce benim de yüreğim burkuldu. O zaman o birden bunu görerek kollarını boynuma doladı ve ağlamaya başladı. Ben de artık kendimi tutamadım. Yaşamım boyunca hiç başıma gelmeyen bir iş yaptım. Hüngür hüngür ağlamaya başladım. Güçlükle "Beni bırakmıyorlar, olamıyorum, iyi olamıyorum" diye mırıldandım. Sonra kendimi hıçkırıklar içinde sedire attım ve gerçek bir sinir krizine tutulmuş gibi 15 dakika hüngür hüngür ağladım. O da yanıma gelmiş, beni kucaklamış ve bu durumda öylece kala kalmıştı. Fakat ne olursa olsun bu sinir krizinin de bir sonu vardı. İşte ben de şimdi size yüz kızartıcı bir gerçeği yazacağım. Sedirde hıçkırıklar içinde yatarken, yüzüme eski bir deri yastığa gömerek ağlarken birden içimde tuhaf bir değişikliğin belirmeye başladığını hissettim. Önce yavaştan yavaşa gelen, sonra da giderek gücünü artıran bu duygu yüzümü kaldırıp Liza'ya bakmamın çok ayıp bir şey olacağını söylüyordu. Neden utanmam gerektiğini bilmediğim halde utanıyordum. Allak bullak olmuş zihnimden şöyle geçiyordu: şimdi artık rollerimiz büsbütün değişti. Artık kahraman olan sen değilsin, Liza'dır. Sen de tıpkı 4 gün önce karşısında ezilip büzülen o zavallı kızın yerindesin şu anda. İşte bütün bunları daha sedire hışkırıklar içinde kapanırken düşünüyordum. Hey Tanrım, yoksa Liza'yı kıskanıyor muydum? Bilmiyorum. Şimdiye değindi, bunu bir türlü çözümleyemedim. Kuşkusuz o zaman da fazla bir şey anlayamamıştım zaten. Ama birilerine hükmetmeden, zorbaca davranmadan yaşayamayacağım da bir gerçekti. Fakat her şey düşüncelerle açıklanamaz ki. Öyleyse uzun boylu kafa yormanın da gereği yok. Sonunda kendimi zorlayarak başımı güçlükle kaldırabildim. Çünkü er geç yapmak zorundaydım bunu. İşte şu anda bile kuşkum yok ki sırf ona bakmaktan utanç duyacağım için o anda içimde bir duygu, hükmetmek, sahip olmak duygusu uyanıverdi. Gözlerim şehvetle parladı, ellerini var gücümle sıktım. Kendisinden son derece nefret ettiğim halde beni ona doğru çeken gizli bir güç vardı sanki. Bu iki duygu birbirini körüklüyordu. Bazen de neredeyse bir hınca dönüşüyordu. Onun yüzünde ilkin korkuya benzer bir şaşkınlık belirdi. Ama bu bir an sürdü. Hemen değişiverdi sonra. Büyük bir tutkuyla, coşkunlukla sarıldı bana. 15 dakika kadar sonra çıldırmış gibi bir ileri bir geri dolaşıp duruyordum odada. İkide bir sabırsızlık içinde paravanaya yaklaşarak aralığından Liza'yı gözetliyordum. Yere oturmuş, başını karyolaya dayamıştı. Herhalde ağlıyordu. Fakat kalkıp gitmek istemeyişine de kızıyordum. Bu kez artık her şeyi anlamış, öğrenmişti. Onu son derece gücendirmiştim ama bunu ne diye anlatayım sanki size? Biraz önceki şehvet kasırgasının aslında onu bir kez daha küçük düşürmeyi hedef tutan bir öç alma duygusu olduğunu, hiçbir nedeni olmayan kinime de yeni bir kin duygusunun eklendiğini seziyordum. Evet, kıskandığım için nefret ediyordum ondan. Ama bununla birlikte onun bu durumu tüm çıplaklığıyla kavradığını söyleyemeyeceğim. Yalnızca alçağın biri olduğumu, hele onu hiçbir zaman sevemeyeceğimi anlamıştı kesinlikle. Çok iyi biliyordum ki yalan uydurduğumu, yeryüzünde benim kadar alçak, benim kadar budala bir insanın bulunamayacağını söyleyecekler. Hatta belki de Liza'yı sevmememin, hiç olmazsa sevgisini takdir etmemin elde olamayacağını da ileri sürecekler. Niçin olamayacakmış? Her şeyden önce artık hiç sevmeyeceğimi bildikten, sevmenin yalnızca manen üstün gelmek, zorbalık yapmak duygusu olduğunu ileri sürdükten sonra, evet, yaşamım boyunca sevginin bir başka türlü duygu olabileceğini hiç düşünmemişimdir. Şimdi bile sevginin, kendi dileğiyle sevilen tarafından verilen, kendine hükmetme hakkı olduğuna inanıyorum. Ben yeraltı hayallerimde bile sevgiyi, yaşam kavgasından öte bir duygu olarak düşünemedim. Hayallerimde sevgi nefretle başlamış, manen üstünlüğümle bitmiştir. Ama sonunda dize getirdiğim kadını ne yapacağımı bilememişimdir. Bunun hiç de anlaşılmayacak bir yanı yok. Eğer Lisa'nın bana dokunaklı sözler dinlemeye geldiği inancıyla onu utandıracak, onu rezil edecek derecede manevi varlığım çürümüşse ve gerçek yaşamdan kopmuşsam, eğer kadının bütün kurtuluşunun, hayata bağlanışının ve kendini buluşunun yalnızca sevmekle mümkün olabileceğini bildiğim halde, Lisa'nın hiç de dokunaklı sözler dinlemek için değil, yalnızca beni sevmek için geldiği ön yargısına saplanmışsam, bunda anlaşılmayacak ne olabilir ki? Böyle olmakla birlikte odada bir öteye bir beriye koşup dururken, ikide bir paravananın arkasından Lisa'yı gözetlerken ondan pek de fazla nefret etmiyordum doğrusu. Asıl canımı sıkan onun şu anda burada bulunmasıydı. Bir an önce gözümün önünden gitmesini istiyordum. Benim istediğim huzurdu. Kendi yer altımda yalnız kalmak istiyordum. Önceden alışmadığım bu gerçek yaşam soluğumu kesecek kadar bunaltmaya başlamıştı. Aradan birkaç dakika geçmişti ama o hala kalkmıyordu. Kendinde değildi sanki. Onun aklını başına getirebilmek için paravanayı takırdatmaya kadar vardırdım yüzsüzlüğü. Lisa birden silkindi, yerinden fırladı, atkısını, şapkasını, kürkünü aramaya başladı. Sanki benden bir an önce kurtulmak istiyor gibiydi. İki dakika sonra paravananın arkasından ağır ağır çıktı ve durgun bakışlarını yüzüme dikti. Ben de öfkeyle gülümseyerek karşılık verdim. Ama bunun nezaket gereği zoraki yaptığım hemen belli oluyordu. Sonra da yüzümü öte yana çeviriverdim. Kapıya yürürken hoşça kal dedi. Birden ardından koştum, elini tuttum, avucunu açtım, içine bir şey sokuşturdum ve kapattım. Sonra da onun yüzünü görmemek için çabucak arkamı dönüp kendimi odanın öte ucuna attım. Neredeyse şu anda bile yalan söyleyecek, bu davranışı istemeyerek, kendimi bilmeden, düşüncesizliğim yüzünden yaptığımı yazacaktım. Fakat yalan söylemek istemiyorum ben. Onun avucuna bir şey sıkıştırmayı sırf kötülük olsun diye yaptığımı itiraf ediyorum. Bu kötü düşünce, Lisa paravananın ardında otururken, ben de odada bir aşağı bir yukarı gezinip dururken girmişti kafama. Yalnız şurası bir gerçek ki, bile bile bir kötülük işlemekle birlikte buna içten, ta derinden isteyerek değil, sırf huysuzluk olsun diye kafamdan çıkartarak yapmıştım. Ancak bu gaddarlığım o derece yapmacık, uydurma, kafadan çıkma, kitaptan kapma olmuştu ki buna kendim bile yalnız bir dakika dayanabildim. Biraz önce onun yüzünü görmemek için kendimi odanın öte ucuna attığım halde şimdi onu geri çevirmek için can atıyordum. Hemen Lisa'nın arkasından atıldım. Sofaya açılan kapıyı açtım ve dinlemeye başladım. Merdivenlere doğru "Lisa, Lisa" diye bağırdım ama cesaretsiz, kısık sesli bir bağırıştı bu. Cevap yoktu. Bana öyle geliyordu ki onun en aşağıdaki basamaklardaki ayak seslerini duyuyordum. Yüksek sesle "Lisa" diye haykırdım yeniden. Cevap yoktu. Tam bu sırada aşağıdan ağır, camlı sokak kapısının gıcırdaya gıcırdaya açıldığını, sonra da sertçe çarpılarak kapandığını işittim. Bir uğultu yükseldi merdiven boşluğundan. Gitmişti. Büyük bir dalgınlıkla odama döndüm. Son derece sıkıntılıydım. Boğulacak gibi oluyordum. Biraz önce onun oturduğu iskemlenin önünde, masanın yanında durdum ve boş bakışlarımı yere diktim. Bir dakika kadar geçti, ansızın irkiliverdim. Tam önümde masanın üstünde bir şey görmüştüm. Sözün kısası, orada biraz önce Lisa'nın avucuna sıkıştırdığım buruşmuş 5 rublelik kağıt para duruyordu. Bu o paraydı. Başka bir para olamazdı. Çünkü evde başka param yoktu benim. Anlaşılan Lisa, ben kendimi odanın öte ucuna attığım sırada masanın üzerine fırlatıp atmıştı bu parayı. Ne olacaktı ki? Onun böyle bir şey yapmasını bekleyebilirdim. Bekleyebilir miydim? Hayır, son derece bencil oluşum, insanlara gereken önemi vermeyişim yüzünden onun böyle bir davranışta bulunacağı aklımın köşesinden bile geçmemişti. Buna dayanamazdım artık. Bir an öylece kaldıktan sonra hemen fırladım. Deli gibi üstüme bir şeyler geçirerek apar topar dışarı attım kendimi. Bu sırada Lisa 200 adım bile uzaklaşmış olamazdı. çıt yoktu dışarıda. Lapa lapa kar yağıyordu. Gökten dimdik düşen iri kar parçaları yollara ve yaya kaldırımlarına yumuşak bir örtü döşüyordu. Gelen geçen hiç kimse yoktu. Sokaklardan en ufak bir ses bile işitilmiyordu. Yol fenerleri de boşu boşuna üzüntüyle göz kırpıp duruyordu. 200 adım kadar koştum. Bir dört yol ağzına varınca durdum. Nereye gitmişti acaba? Hem ben niçin arkasından koşup duruyordum? Niçin? Ayaklarına kapanmak, umutsuzluk içinde hüngür hüngür ağlamak, ayaklarını öpmek, bağışlayıncaya değin yalvarmak için. Evet, bunu istiyordum. Yüreğim parça parça olmuştu. O anı hatırladıkça şimdi bile içim burkuluyor. Peki ama niçin diye soruyordum kendi kendime. Yoksa ayaklarına kapanıp yalvardığım için ertesi gün gene nefret etmeyecek miydim ondan? Ona mutluluk verebilecek miydim acaba? O gün 100. kez de olsa ne değerde bir insan olduğumu bir daha anlamamış mıydım? Onun hayatını zindana çevirmeyecek miydim? Lapa lapa yağan karın altında durmuş, gözlerimi ileriye boz bulanık bir noktaya dikmiş, bunları geçiriyordum aklımdan. Eve geldiğimde içimdeki sızıları dindirecek bambaşka hayallere dalmıştım. Daha iyi olmayacak mı? Daha iyi değil mi? Eğer o kendini küçük düşürülmüş görerek benden ayrıldıysa, bu onun için daha iyi olmaz mı? İnsan ruhunu kasıp kavuran bir duygunun, küçük düşürülmenin, gene aynı ruhu yücelteceğini kim inkar edebilir ki? Çünkü nasıl olsa yarın ben gene onun kalbini kıracak, benliğini köreltecektim. Ama şimdi yediği bu darbe hiçbir zaman aklından çıkmayacak, saplandığı batak, nedenle derin olursa olsun onu ileride kurtaracak, ruhunu kinden temizleyecektir. Belki de bağışlayacaktır. İyi ama böyle olsa bile bu onun ne işine yarayacak? Gerçekten de böyleydi bu. İşte burada kendi kendime şu yersiz soruyu sordum. Acaba kolay elde edilmiş bir mutluluk mu, yoksa insanı yücelten bir acı mı daha iyidir? Evet, hangisi daha iyidir? İşte aynı akşam evimde çektiğim acılardan bitkinleşmiş durumda otururken bunları düşünüyordum. Yaşamım boyunca hiçbir zaman bu denli acı ve pişmanlık içinde kıvranmamışımdır. Fakat acaba apar topar ardından koşarken yarı yoldan geri döneceğim hiç aklıma gelmiş miydi? Ondan sonra bir daha hiç karşılaşmadım Liza'yla. Sonunun ne olduğunu da bilmiyorum. Yalnız şunu eklemek istiyorum ki o zamanlar üzüntüden yatağa düşmem gerektiği halde nefretin nedenli yararlı olduğu yolundaki parlak düşüncelerle uzun süre avundum. Hatta şimdi bile aradan bunca yıl geçtiği halde bütün bu olayları düşündükçe bir tuhaf duygu kaplıyor benliğimi. Eski ile ilgili daha bir sürü can sıkıcı olay geliyor aklıma. Ama artık bu notları burada kesmek daha doğru olmaz mı? Hem bana öyle geliyor ki zaten bu notlara başlamakla büyük bir yanlışlık yaptım. Hiç olmazsa bu hikayeyi yazmakla. Yazdığım süre içinde utancımdan yerin dibine geçtim. Öyleyse bu yaptığım edebiyatla uğraşmak değil, yalnızca suçlarımın kefaretini ödemek oldu. Böyle kendi köşemde, manen çürümüş, çevremden, gerçek yaşamdan kopmuş, kendi yeraltı dünyamda kendi yarattığım nefrete boğulmuş olarak yaşamaya nasıl yan çizdiğimi uzun uzadıya anlatmanın ne gereği var sanki? Hoşa gidecek bir durum değil ki bu. Hem sonra bir romanda bir kahramanın olması istenir. Oysa bu yazdıklarımda sanki inadına bir kahramanın karşıtı olan tüm özellikler bir araya getirilmiştir. İşte ben de bu özellikleri bir araya getirerek en tatsız etkiyi bırakmayı düşünüyorum. Çünkü bizler az ya da çok yaşama alışkanlığını yitirmiş, aksak aksak yürümeye çalışan insanlarız. Hem de asıl gerçek yaşamdan iğrenecek, onun adını bile işitmek istemeyecek kadar yabancılaşmışızdır. Bu yadırgamayı, asıl gerçek yaşamı bir iş, bir görev sayacak, bu yaşamı kitaptan öğrenmeyi her şeyden üstün tutacak kadar da ileri götürmüşüzdür işi. Peki ne diye bazen içimiz içimize sığmaz olur, tersleşir, türlü tutkulara saplanırız? Kendimiz de bilmeyiz bunun nedenini. Eğer bu saçma sapan tutkularımız, isteklerimiz yerine getirilirse, bundan en çok zarar görecek olan gene biz oluruz. Örneğin bir deneme olsun diye içinizden birine daha çok serbestlik tanıyın. Ellerindeki bağı çözüp yaşama alanını genişletin. Kimseye bir bağlılığı kalmasın. İşte o zaman bakın göreceksiniz ki bağlanmak isteyen gene kendisi olacaktır. can atacaktır buna. Biliyorum, sizler bunları yazdığım için bana kızacak, ayaklarınızı yere vurup tepinerek bağıracaksınız. Siz yalnız kendinizden, yer altında geçen zavallı yaşantınızdan söz edin. Biz hepimiz gibi sözleri de ağzınıza almayın. İzin verin baylar, ben bu hepimiz diye dayanarak kendimi temize çıkarmıyorum ki. Benim nasıl yaşadığıma gelince, ben sizin hayatta yarıda bıraktığınız şeyleri sonuna değin götürdüm. Üstelik sizler bu ötekliğinizi ölçülü davranış sayarak kendi kendinizi aldatıp avunuyorsunuz. İşte bu duruma göre ben sizden daha canlı bir insan olmuyor muyum? Şöyle bir kez daha dikkatlice düşünün. Biz bugün canlılık denen şeyin nerede bulunduğunu, neyin nesi olduğunu, hangi adla çağrıldığını bile bilmiyoruz. Eğer elimizdeki kitapları alıverseler bir anda neye uğradığımızı şaşırıveririz. Artık hangi yolu tutacağımızı, kime elimizi uzatacağımızı, kimden kaçmamız gerektiğini, neyi sevmemiz, neden nefret etmemiz gerektiğini, neye saygı duyup neyi küçük göreceğimizi bilemeyiz. Hatta bize insan olmak, yani eti ve kemiğiyle insan olmak bile bir yük geliyor. Bundan utanıyor, bunu ayıp sayıyoruz. Nedense beşer diyebileceğimiz tuhaf yaratıklar olmak istiyoruz. Bizler ölü doğmuşuz. Zaten çoktandır canlı sayılmayan babaların soyundan doğmuşuz ve bu durumda gitgide daha çok hoşumuza gidiyor. Bundan bir zevk payı bile çıkarıyoruz. Hatta neredeyse bizleri düşüncelerin doğurmasını sağlayacağız. Ama yeter artık. Daha fazla yer altından yazmak istemiyorum. Böyle olmakla birlikte bu çelişiklik hastasının notları bu kadarla bitmiyor. O kendini tutamadığı için yazmaya devam etti. Fakat biz burada dursak daha iyi olacak kanısındayım. Kitabın sonu. 29 Mayıs 1999.